Ayrım 21.
Hayır, tanrılar bizi birbirimize yazmışlar. Tanrıların buyruğunu çiğneyen Pisiris'in kendisi. O doymak bilmez biri. Yeryüzündeki her şeyin tek sahibi olmak istiyor. Bunu yaptığı için de asıl o tanrıların lanetine uğrayacak. Kralımız hakkında böyle konuşmamalısınız diyerek onu uyardım. O sizi seviyor. O kendini seviyor. O benim gibi 10 kadını daha seviyor dedi. Yakında benden daha gencini, daha güzelini bulunca onu haremine alıp yeni gözdesi yapacak. Hem o beni sevse de ben onu sevmiyorum. O güçlü ama çirkin, soylu ama kaba. Bakışları seninki gibi hoş değil. Senin gibi güzel gülümsemiyor. Sesinde seninki gibi tatlı bir müzik yok. Aşmunikal'ın söylediklerini renkten renge girerek dinlerken kapıda Laimas göründü. Hemen konuyu değiştirerek Laimas'ın duyabileceği bir sesle şöyle dedim. Saygıdeğer Aşmunikal, isterseniz bu tableti size vereyim, yanınızda götürüp rahatça düşünerek bir seçim yapın. Laimas'ı Aşmunikal'da görmüştü. Sümerli ozan Ludingira'nın annesi için yazdığı şiiri istiyorum dedi. Olur dedim. Ludingira'nın şiirinin yazılı olduğu tableti koyduğumuz rafa uzanırken aklıma geldi. Yeniden Aşmunikal'a dönerek şöyle söyledim. Affınıza sığınarak soruyorum. Bu şiir Akatçadır. Acaba siz bu dili biliyor musunuz? Gözlerinden tuhaf bir pırıltı geçti. Yüzünde yapmacık bir ifade belirdi. Biraz bilirim dedi. O zaman ne yazık ki okuyamazsınız dedim boynumu bükerek. Ludingira'yı anlamak için Akatça'yı iyi bilmek gerek. Ben böyle söyleyince yanımıza yaklaşmış bulunan Laimas sanki üzerine vazifeymiş gibi söze karıştı. Düşündüğün şeye bak Patasana, saygıdeğer Aşmunikal için bu şiiri çevirirsin olur biter. Zaten şiiri ezbere bilmiyor musun? Yapamam diye bağırdım sanki elim ateşe değmiş gibi, başka işlerim var. Aşmunikal güzel gözlerini kısarak şöyle dedi. Ben de kralımıza söylerim, şiiri çevirecek başka birini bulur. Çeviriyi yapmamak Pisiris'in buyruğuna karşı gelmek demekti. Hayır hayır buna gerek yok diyerek durumu kurtarmaya çalıştım. Birkaç gün içinde ben çeviririm. Aşmunikal kendinden emin gözlerini yüzüme dikerek, çeviri sırasında ben de yanında olmak istiyorum dedi. Sayende Akatçamı da geliştirebilirim. Bu bizim için ne büyük onur diyerek yine lafa karıştı işgüzar Laimas. İçimden beceriksiz yazmana lanetler yağdırırken Aşmunikal'a dönerek, Kral Pisiris'in izin vermesi halinde size hizmet etmek benim için zevk olacaktır dedim. Yüzünü dünyanın en güzel gülümseyişiyle taçlandıran Aşmunikal şöyle dedi. Hiç merak etme yazman Patasana, izni hemen alacağım. Çeviri için yarın hazır ol. Sonra listenin yazılı olduğu tableti alarak kütüphaneden ayrıldı. O giderken arkasından baka kalan yaşlı Laimas, ''Bu benzersiz bir kız.'' dedi. ''Kayayı delen filiz, buzu eriten ateş, suyu yönlendiren rüzgar gibi. Ne mutlu kralımıza.'' ''Bu kıza bakan, Fırat'ın kıyılarından daha bereketli bahçeleri görür, bu kızın sesini duyan, tanrısal bir müzik duymuş gibi huzuru içinde bulur.'' En sıkıcı zamanlar bile bu kızın yanında göz açıp kapayıncaya kadar geçen tatlı anlara dönüşür. Laimas hayranlıkla Aşmunikal'ın çıktığı kapıya bakarken, ben aramızda olanları öğrense yine böyle söyler miydi acaba diye düşünmekten kendimi alamadım. 18. Bölüm. Çok sonra öğrendim olanları diye sürdürdü sözlerini David. Bahçeden ayrılan Volkswagen iki yanı dutlarla kaplı yolda ilerlemeyi sürdürüyordu. Hızları iyice düşmüştü. Onları dışarıdan görenler gezinti yaptıklarını sanırdı. Oysa doktor az önce babasının kederlenmesine yol açan, çok eskilerde yaşanmış o acı olayı anlatıyordu konuğuna. Araçları bahçeden çıkar çıkmaz Nicholas'ın neden neşesinin kaçtığını sormuştu Esra. ''Üzücü bir hikaye'' demişti David. Yüzü babası gibi kederle ağırlaşmıştı. Babam bunun ailemiz için utanç verici bir olay olduğunu düşünüyor, bu yüzden Sakıp amcadan hep gizledi. Konunun nazik olduğunu fark eden Esra, merakı iyice artmasına karşın, isterseniz bunu sorduğumu unutalım demek gereğini hissetmişti. Ama bir süre suskun kalan David, Dün gece Tim ile büyük babam arasındaki farktan söz etmiştim diye kendiliğinden anlatmaya başlamıştı. Açıkça söyleyemesem de kafamdaki örnek Masis'in başından geçenlerdi. Sakıp amcanın da söylediği gibi savaş çıkmadan önce üçü çok iyi arkadaşlarmış. Sakıp'la Masis büyük babamların evinden çıkmazlarmış. Bunda büyük annemin yaptığı enfes üzümlü keklerin de payı varmış ama Amerika'dan gelen dergilerin, yeni dünyanın izlerini taşıyan eşyaların etkisi daha çokmuş. Masis'le Sakıp'ın aileleri de bu arkadaşlığa karşı çıkmamışlar çünkü onlar da her gün çarşıda pazarda görüşüyor, dostça yan yana yaşıyorlarmış. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasından sonra günlük yaşam zehirlenmiş, peş peşe yenilgiler alan İttihat ve Terakki Partisi'nin yöneticileri, Ruslarla işbirliğine giren, cephe gerisinde ayaklanmalar çıkartan, Müslüman halka saldıran, katliamlar düzenleyen silahlı taşnak gruplarını bahane ederek tehcir kararı almışlar, Ermenileri bulundukları bölgelerden toplu olarak sürgüne gönderilmeleri için emir vermişler. Bu emir uygulanırken toplu katliamlar, infazlar gerçekleştirilmiş, erkek, kadın, çocuk, yüz binlerce Ermeni yaşamını yitirmiş, 600 yıldır kardeşçe bir arada yaşayan halkların arasına kan girmiş. Masis ve ailesi o günlerde Antep'in bağlı bulunduğu Halep'in valisi Celal'in yardımıyla kentte kalmayı başarmışlar. Ancak savaş Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuçlanıp Antep yöresi önce İngilizler, ardından Fransızlar tarafından işgal edilince, Halep'e ya da imparatorluğun değişik bölgelerine göç ettirilen Ermeniler geri dönmüşler, döner dönmez de intikam tutkusuyla, işgal kuvvetleriyle birlikte yerel halka zulüm uygulamaya koyulmuşlar. İşgal kuvvetlerini bir yere kadar kabul eden halk, Ermenilerin de onların yanında yer almalarını içine sindirememiş, silaha sarılarak direnmeye başlamış. Antep'te bu direniş tam 11 ay sürmüş, kuşatılan kent halk açlıktan ölme noktasına gelinceye kadar teslim olmamış. Dışarıdan ciddi hiçbir yardım almadan süren bu direniş, Fransızların önemli kuvvetlerini kentte tutmalarını zorunlu kılmış, bu durum işgale karşı dövüşen Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu rahatlatmış. Fransız topçusuna değil ama açlığa yenilen halk sonunda kenti boşaltmak zorunda kalmış. Buna en çok Ermeni nüfus sevinmiş. Rusların, İngilizlerin, Fransızların vaat ettikleri gibi artık kendi devletlerini kuracaklarını sanmışlar. Ama işler umdukları gibi gitmemiş. Antep'in düşmesinin üzerinden 10 ay geçmeden Londra Konferansı gereği Fransızlar işgale son vererek kuvvetlerini çekmişler. Onlara güvenen Ermeniler bir kez daha büyük bir düş kırıklığına uğramışlar. Tıpkı 1915'te olduğu gibi yine çoluk çocuk yollara düşmüşler. Masis de savaş sırasında Sakıp amcanın söylediği gibi Ermenilerin namlı savaşçılarından biri olmuş. Kentin kuşatmasında büyük yararlılıklar göstermiş. Çınarlı Camii bölgesinde yaşanan zorlu çatışmalarda en ön saflarda yer almış, yenilgiden sonra da gitme şansı varken kaçmamış, göç işini düzenleyen komitede görev istemiş. Ancak göç eylemini düzenleyen komite planlarını uygulamada gecikince Halep'e gidecekleri yol kapanmış, böylece Masis ve arkadaşları kentte gizlenmek zorunda kalmışlar. Arkadaşları tek tek yakalanan Masis'in kaçacak yeri kalmayınca bir gece çaresizlik içinde babamın kapısını çalmış, kendisini gizlemesini istemiş. Babam da onu alıp evin altında kiler olarak kullandıkları büyük mağarada saklamış, akşam hastaneden dönen büyük babama durumu anlatmış. Büyük babam önce arkadaşını eve aldığı için babama kızmış, bir süre düşündükten sonra Masis'le konuşmaya inmiş. Yarım saat kadar aşağıda kalan büyük babam sinirli bir halde geri dönmüş. O adam hemen bu evden gidecek demiş. Babam neler olduğunu sorunca, o yolunu şaşırmış bir gafil. Protestan ol, seni kurtaralım dedim. Ölürüm daha iyi diye cevap verdi bana demiş. Babam yalvarmaya başlamış, Masis'in zamanla doğru yolu bulacağını, protestan olacağını söylemiş. Babaannem de ricalar etmiş ama büyük babam Nuh diyor, peygamber demiyormuş. Onlar tartışırken aşağıdan bir silah sesi duyulmuş. Eyvah diyerek mağaraya koşturmuş babam. Masis'i şakağından vurulmuş olarak kanlar içinde yatarken bulmuş. Yanında hala namlusundan duman süzülen tabancası duruyormuş. Babamın peşinden aşağıya inen büyük babam, oğlunu paniklemiş bir halde ayakta dikilirken bulunca, kendine gelmesi için ona sıkı iki tokat aşk etmiş. "Hadi toparlan," demiş. "Onun ölüsünü burada bulurlarsa başımız belaya girer. Onu bizim mezarlığa gömelim." Gece yarısına doğru Masis'in ölüsünü Amerikalıların yattığı mezarlığa götürüp gömmüşler. Büyük babam belli olmasın diye üzerine taş filan da koydurtmamış. Büyük babamın ölümünden çok sonra babam mezarın üzerine mermer bir taş yerleştirmiş. Ama babasının neden olduğu bu trajik olaydan utanç duyduğu için taşın üzerine orada kimin yattığını yazdırmamış. Bu sırrı en yakınlarından bile yıllarca saklamış. Ben büyümeye başlayınca mezarlıkta üzerinde yazısız taş bulunan o mezar dikkatimi çekmeye başladı. Bir gün bu mezarda kimin yattığını sordum. "Amcan," dedi babam. "Bildiğim kadarıyla benim amcam yoktu. Büyük anneme gittim, mezardan bahsettim, o da yarım yamalak laflarla geçiştirdi. Büyüyüp aklım ermeye başlayınca yeniden o mezarı sordum. Bunun üzerine babam beni karşısına alıp olanları anlattı. İşte Masis o üzerinde yazı olmayan mezarda yatıyor." "Çok acı," dedi Esra. "Babanızın neden birdenbire kederlendiğini şimdi daha iyi anlıyorum." Bu olayda beni en çok düşündüren büyük babamın tavrı olmuştur. O öldüğünde ben 7 yaşındaydım. Emekli olmuştu, evimizin bahçesinde zamanının bir bölümünü benimle geçirir, sanki küçük bir çocuk gibi benimle düşer kalkardı. Körebe oynardık, o bir zamanlar Masis'in kendini vurduğu mağaraya iner saklanırdı. Onu bulmam için sesler çıkarırdı, gider onu ebelerdim. Dünya tatlısı bir adam olarak hatırlıyorum büyük babamı. Çevresindekiler de onu çok severmiş. Bugün bile bahsi açılsa tanıyan herkes ondan övgüyle söz eder. Ama oğlu sayılabilecek bir delikanlıyı, yalnızca inancı farklı diye ölüme itmekten çekinmemişti. Derinden bir iç geçirdi David. İki su damlası gibi durulaşan mavi gözlerini konuğuna çevirerek sordu. "Bu kadar iyi bir insan böyle bir kötülüğü nasıl yapabilir anlayamıyorum." "İnanç," dedi Esra, duygusal ama ne söylediğinden emin bir sesle. "Bazen insanların gözlerini kör ediyor. Farklı olana hoşgörü gösterilmesini engelliyor. Kendinden olmayanların ölümünü, yok edilmesini doğal, hatta gerekli bir olaymış gibi gösteriyor." Çaresizlik içinde başını sallayarak bakışlarını yeniden yola çevirdi David. "Sanırım haklısınız," diyerek anlatmayı sürdürdü. "Bedeli ne olursa olsun insanoğlu öldürme, yok etme tutkusundan kendini kurtaramıyor. Masis'in ölümü de bizim aileye oldukça ağır bir bedele mal olmuş. Evdeki eski neşe kalmamış, baba ile oğul arasında nedenini ikisinin de bildiği ama üzerinde hiç konuşmadıkları bir gerginlik yaşanmaya başlamış. Bu durumdan en çok rahatsızlık duyan büyük annemdi. Zavallı kadın kocasıyla oğlu arasında kalmış, babama geçmişi unutmasını telkin edip durmuştu. Ama sizin de tanık olduğunuz gibi babam arkadaşının ölümünü unutamadı." Adamın sesinin titrediğini fark etti Esra. Bahçeye giderlerken şakalar yapan, çapkınca gülümseyen adam gitmiş, yerine sorumluluğunun altında ezilen bir adam gelmişti sanki. "Kusura bakmayın," dedi Esra. "Böyle olduğunu bilseydim ne bu konuyu açardım ne de size o soruyu sorardım." "İçimden geldiği için anlattım," dedi David. Gözleri yoldu ama aklı başka yerdeydi. "Ailemizin dışında bunu ilk siz öğrendiniz. Neden anlattığımı bilmiyorum. Galiba sırların da bir ağırlığı var. İnsan o ağırlığı uzun süre taşıyamıyor." Bakışlarını yeniden konuğuna çevirerek rica etti. "Yine de kimseye anlatmazsanız sevinirim." "İçiniz rahat olsun, kesinlikle başka biri öğrenmeyecek." "Teşekkür ederim," diye mırıldandı David. İkisi de susmuştu. Esra'nın aklından birçok düşünce geçiyordu. Bunların içinde en belirgini, 78 yıl önce bölgede işlenen cinayetlerle Hacı Settar'la Korucubaşı Reşat'ın öldürülme biçimlerinin benzerliğiydi. Sakıp amcanın söylediği gibi örgütün işi miydi? Eğer böyleyse, yani cinayetleri örgüt işlediyse sorun kalmamış demekti. Çünkü yüzbaşının söylediğine göre katiller ölü olarak ele geçirilmişti. Ama ya Sakıp amca yanılıyorsa, cinayeti örgüt değil de 78 yıl önceki olayların intikamını almak isteyen biri işlediyse? İyi de kim? O cinayetlerde akrabası öldürülen biri ya da Bernd gibi onların yakını olan biri. Bir meslektaşı hakkında böyle düşünmemeliydi. Ama daha David, babam olaylar hakkında Bernd'le konuştu dediğinde düşünmeye başlamıştı Alman meslektaşını. Nikolas, kiliseden atılarak öldürülen papaz Kirkor'un genç oğlundan, çocuğun annesini alarak Beyrut'a kaçtığından söz etmemiş miydi? Bernd'in kayınpederi de Türkiye'den Fransa'ya kaçmamış mıydı? Bu bir rastlantı mıydı? Düşüncelerinin ulaştığı sonuçtan korkan Esra, hayır hayır diye geçirdi içinden. Bernd kimseyi öldüremezdi. Ama meslektaşıyla dün yaptıkları konuşmayı anımsayınca bu kanısından emin olamadı. Karım için her şeyi yaparım, gerekirse mesleğimden bile vazgeçerim dememiş miydi? Mesleğinden vazgeçmek başka, iki suçsuz insanı öldürmek başka. Ama kendi meselesi olmadığı halde Vartuhi için polislerle kavga etmeyi bile göze almamış mıydı? Alman'ın bazen insanın içine işleyen çelik mavisi gözlerini anımsadı. Yok yok diyerek yeniden uzaklaştırmaya çalıştı bu varsayımı kafasından. Hem Bernd bunları yapabilecek kadar gözü kara bir aşık olsa bile karısı Vartuhi bu işi onaylar mıydı bakalım? Kocasının katil olmasını ister miydi? Kuşkusuz istemezdi ama ya Bernd aşkının büyüklüğünü kanıtlamak için karısının haberi olmadan işliyorsa cinayetleri? Almanya'ya dönünce de büyük baban Kirkor'un intikamını aldım diyecekse? Böyle şey olur mu? Neden olmasın? Aşkın bizim Kemal'i ne hale getirdiğini görmedik mi? Zaten tuhaf bir adam olan Bernd neden daha kaçıkça işler yapmasın? Sahi cinayetler işlenirken ne yapıyordu bu adam? Ne yapacak, ekipteki herkes gibi yatağında uyuyordu. Uyuyor muydu? Cinayetlerin işlendiği gece olanları anımsamaya çalıştı. Hacı Settar öldürüldüğü sabah Bernd odasında bulunamamıştı. Hatta onu bekledikleri için toplantıya geç başlamışlardı. Timothy ile küçük bir tartışma bile geçmişti aralarında. Galiba Fırat kenarında yürüyüşe çıktığını söylemişti. Ya korucubaşı Reşat'ın öldürüldüğü gece? Zihnini zorladı. Bernd'in sabah Teoman'la yaptığı küçük konuşma canlandı gözlerinin önünde. Teoman, Alman'ın her zaman bindiği bisikletinin tekerlerinin inmiş olduğunu söylüyordu. Bernd'in yüzünde tuhaf bir anlam belirmiş ve ben gece bisiklete binmedim ki diyerek hemen savunmaya geçmişti. Neden heyecanlanmıştı ki? Yoksa gece bisikletine atlayıp Göven köyüne korucubaşı Reşat'ı öldürmeye mi gitmişti? Cesedi bulan çobanın söylediklerini anımsayınca tüyleri diken diken oldu. Çoban gökyüzünde uçan bir adam gördüğünü söylememiş miydi? Ay ışığında bisikleti fark edemeyen çoban, yalnızca sürücünün iri karaltısını seçerek onu gökyüzünde uçan adam sanmasındı. Neler saçmalıyorum ben diye düşünerek kendini toparlamaya çalıştı. Ortada somut hiçbir kanıt yokken, üstelik katiller ele geçirilmişken bir meslektaşını suçluyordu. Belki de bu bilinçaltında ondan nefret ettiği içindi. Kazı başkanı olmadığı için az çektirmemişti Bernd ona. Hayır hayır, böyle düşünmesi onunla ilgili değildi. Zaman zaman paranoyaya yaklaşan bu kuşkuculuk hep vardı onda. Bir keresinde Orhan'ı Berlin'deki bir sempozyuma birlikte gittiği Sevim'le yatmakla suçlamamış mıydı? Oysa Sevim en yakın arkadaşıydı, üstelik Orhan'dan günahı kadar hoşlanmazdı. Ama nefretin insanları birbirine çektiğini de bilirdi Esra. Üstelik yabancı bir ülkede 7 gün boyunca birlikte kalmışlardı, hem de aynı otelde. Bir gece içki ve müziğin de etkisiyle neden aynı odada sabahlamasınlardı? Önceleri şaka olsun diye kendi kendine söylediği bu düşünceye inanmaya, daha da ileri giderek olayı kurgulamaya başlamıştı. 7. günün sonunda artık kocasının Sevim'le yattığından emindi. Orhan dönünce burnundan getirmişti, sonunda iş büyümüş, olayı Sevim de duymuş, Esra'yı bir güzel azarlamıştı. Esra sevdiği iki insanın kalbini kırdıktan sonradır ki yanıldığını anlamış, kendini affettirmek için yapmadığı şey kalmamıştı. Ya Bernd konusunda da aynı yanılgıyı taşıyorsa? Hayır hayır diye korkuyla mırıldandı. Onu David de duymuştu. Efendim, bir şey mi söylediniz? Özür dilerim, galiba sesli düşünüyordum. Hastaneye kadar başka bir şey konuşmadılar. Binaya girince David konuğunu ofisinde çay içmeye davet etti ama Esra özür dileyerek artık kazıya dönmesi gerektiğini söyledi. Eğer Elif iyileşmişse onu da götürmek istiyordu. Doktor kızın bu geceyi de hastanede geçirmesinden yanaydı. Esra ısrar etmedi. Ayrılmadan önce dostça sıktı David'in elini. Her şey için teşekkür ederim. Bir gün kazıya gelin. Daha uzun boylu konuşuruz. Zoraki de olsa neşeli bir tavır takınan doktor, ben teşekkür ederim dedi. Bu davetinizi kaçırmayacağım. Esra doktordan ayrılıp arkadaşlarının kaldığı odaya girdiğinde Kemal'le Antep Arkeoloji Müzesi Müdürü Rüstem'i fısır fısır konuşurken buldu. Elif yatağında hala uyuyordu. Esra'yı görünce ikisi de ayaklandılar. Rüstem'in elini sıktı Esra. Aslında adamdan pek hoşlanmazdı. Rüstem de bunun farkındaydı. O yüzden fazla uzatmadı. Kısa bir hoşbeşten sonra izin isteyip ayrıldı yanlarından. Ama Kemal'in iyi arkadaşıydı. Daha önce Yesemek Açık Hava Müzesi projesinde birlikte çalışmışlardı. Rüstem gidince Kemal yeniden Elif'in başucuna oturdu. Sanki bakmazsa göğsü inip kalkmayacakmış gibi kaygıyla kızın soluk alıp verişini izlemeye başladı. İyi görünmüyor diye söylendi. Onun için korkuyorum. Yakından bakan Esra kızın yüzündeki solgunluğun geçmiş olduğunu gördü. O iyi dedi. Bence sen kendine dikkat et. Senin rengin daha solgun. Bana bir şey olmaz. Önemli olan onun iyileşmesi. Doktor dinlenmesi gerek diyor. Elif'i bu gece de hastanede tutmak istiyor. Ama ben kazıya dönmeliyim. Sen ne yapacaksın? Kemal kendi durumundan memnun değilmiş gibi başını öne eğdi. Kazının en ilginç dönemleri diye söylendi kahredercesine. Bir arkeolog yaşamı boyunca kaç kez Patasana'nın tabletleri gibi olağanüstü buluntulara rastlayabilir. Belki bir kez, belki de hiçbir zaman. Ama Elif'i bırakamam. O istemese bile yanında olmak beni mutlu ediyor. 18. Tablet. Aşmunikal beni mutlu kılıyordu. Bütün korkularıma, tedirginliklerime, çekincelerime karşın değişmeyen tek gerçek buydu. O kimsenin yapamadığını yapıyordu bana. Yüreğimi nedensiz bir mutlulukla dolduruyordu. Karşılaştığımızda yeniden anlamıştım bu yadsınamaz gerçeği. Bir yangın, beklenmedik bir fırtına gibi yeniden girmişti yaşamıma Aşmunikal. Ben uzak durmaya çalışırken o zamanını benimle geçirmek için kafa yormuş, yollar bulmuş, sonunda istediğini elde etmişti.